Selamlar Demkest'i dinleyen saygıdeğer dinleyicilerimiz. Sizleri yeni bölümümüzde canı gönülden selamlamak istiyorum. Bu bölümde tüketici bilinçlendirme serimizin, kısa adıyla TÜBİS'in bir yeni bölümüyle beraber olacağız. Konumuz abonelik sözleşmeleri. Evet, abonelik sözleşmeleri. Birçoğumuzun indirimli abonelik fiyatlarından yararlandığı, birçoğumuzun başını ağrıtan olaylarla karşılaştığı sözleşmelerden, yani o baş ağrıtan abonelik sözleşmelerinden bahsedeceğiz. Özellikle internet ve telefon aboneliklerinde cayma bedelleriyle can yakan bu sözleşmelerden bahsetmiş olacağız. Biliyorum bu konuda birçok bilgi internette mevcut ama hala anlaşılamayan konuların olduğu düşüncesi içerisinde olduğumuzdan biraz daha öne çekerek bu konuyu detaylıca size aktaralım istedik. Evet, ilk başta birazcık tanımından bahsedelim. Abonelik sözleşmeleri nedir? Yani nasıl düzenlenir? Hangi mevzuat bunu düzenler? Biraz bundan bahsedelim. Kısaca ardından zaten detaylarına ineceğiz. Efendim, tüketicinin korunması hakkında kanundan hep dem vuruyoruz biliyorsunuz. Bu tüketici bilinçlendirme serilerinde ki çünkü tüketicilerin haklarıyla ilgili, bu hakların korunmasıyla ilgili yegane en temel dayanağımız tüketicinin korunması hakkında kanun. 6502 sayılı kanunumuz. Şimdi bu kanun 52. maddede abonelik sözleşmelerini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasında kısa bir tanım yapıyor. Diyor ki tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir diyor. Abonelik sözleşmeleri için. Ve bu sözleşmelerin yazılı veya mesafeli olarak kurulan sözleşmelerden olması durumunda bir nüshasının kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu kalıcı veri saklayıcısı konusu biraz yani düşünülüyor böyle nedir bu diye. Kalıcı veri saklayıcısı bu e-posta olabilir. Herhangi bir keple gönderebilirler kayıtlı elektronik postayla. Yani bir bilgisayar ortamında farklı bir işte disketle vesaire. Yani bunu sizin erişebileceğiniz bir nüshasını size vermek zorundalar. Şeyler, satıcılar, sağlayıcılar. İşte abonelik sözleşmelerinin kısaca girişini böylece yapmış olduk. Şimdi abonelik sözleşmesi bizim herhangi bir mal alımında veyahut bir hizmet alımında bir düzene tabi şekilde hizmetleri ve malları aldığımız sözleşmelerdir. Şimdi abonelik sözleşmelerinin ürün kısmı ve hizmet kısmına baktığımız zaman aslında çok da değişen, fark eden tarafları olmuyor. Şimdi ürün kısmında herhangi bir mesela gazete ve dergi aboneliğini buna örnek verebiliriz. Gazete ve dergi aboneliklerinde tabii ki bir abonelik formu dolduruyoruz. Bir abonelik sözleşmesi imzalıyoruz. İşte bu derginin yayın periyoduna göre aylık veya 3 aylık her neyse gazete ise günlük bu bizim elimize ulaşıyor. İşte bunun ulaşmasıyla ilgili firmanın gazeteyi dergiyi getirme yükümlülüğünü, bizim ise bu aboneliğe ilişkin, bu hizmete ilişkin para ödeme yükümlülüğümüzü tamamıyla hukuk zemininde koruyan sözleşmelere abonelik sözleşmeleri diyoruz. Kısaca böyle bir tanım yapalım istedik ama bayağı uzattık galiba tanımı. Şimdi abonelik sözleşmelerinin biraz içeriğinden bahsedelim. Abonelik sözleşmelerinin içeriği nelerdir? Buna birazcık değinelim. Evet, şimdi baktığımız zaman yine kanun üzerinden yola gitmeye çalışacağız. Tekrardan kanun üzerinden yola gitmeye çalışacağız. Şöyle bir şey düşünelim. Şimdi bir defa dedik ki yazılı veya mesafeli ortamda yapılabilir. Mesafeli ortamda, yani mesafeli ortam dediğimiz uzaktan okudum onaylıyorum şeklinde olabilir mesela. Böyle bir sözleşmenin akdedilmesi durumunda bir nüshasında ya kağıt üzerinde ya da elektronik ortam diyeyim ben. Kalıcı veri saklayıcısı diyorum. Elektronik ortamda size iletilmesi gerekiyor. Bir diğer hükmü ne abonelik sözleşmelerinin? Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamıyor. Mesela siz 1 yıllık veya 2 yıllık bir abonelik sözleşmesi yaptınız. Bu sözleşmenin içerisinde şöyle bir madde olamaz. İşte ne diyor mesela? Sözleşmenin işte her şeyde şu kadar uzar, işte sonuna doğru şu kadar uzar gibi bir şey olmaması gerekiyor. Bu olmaz, yapamazsınız bunu yani. Ne siz talep edebilirsiniz bunu, ne de firma bunu talep edebilir. Lakin sözleşmenin kurulmasından sonra bu sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketici, yani bizler, sizler bir talepte bulunursak veya bir bize arayabilirler, mesaj atabilirler, buna bir rıza göstermemiz durumunda abonelik sözleşmesi uzatılabilir. Yani sizi arıyor, diyor ki abonelik sözleşmenizi uzatmak ister misiniz? İşte şöyle bir taahhütlü bir şu fiyattan devam edeceksiniz eğer onaylarsanız şeklinde bir arama geldi veya bir mail, SMS geldi. Genelde arıyorlar biliyorsunuz. Siz de evet onaylıyorum dediniz. O zaman sözleşme uzamış oluyor. Yeni fiyattan yeni hizmet aynı şekilde. Veya siz talepte bulunuyorsunuz. Ya benim sözleşmemin işte bitmesine yaklaştı. Baya işte bir ay kaldı. İşte iki hafta kaldı. Ben o ikinci haftadan veya işte o bir aydan itibaren, yani sözleşme bittiği andan itibaren hani nasıl bir teklif sunacaksanız o fiyattan aynen hizmetimi almaya devam etmek istiyorum diyerek bu sözleşmeyi uzatabiliyorsunuz. Mesela bir önemli kısmı, tüketici belirsiz süreli veyahut süresi bir yıldan uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmelerini herhangi bir gerekçe göstermeksizin, cezai bedel şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Buna çok dikkat ediyoruz. Biz bize, ama burada şeyi dikkat etmek lazım bu hususta, taahhütlü sözleşmeleri de anlatacağız. Taahhütlü olmayacak. Taahhütlü sözleşmelerle ilgili mesafeli şey, abonelik sözleşmeleri yönetmeliğinde değineceğiz. Taahhütlü olmayan abonelik sözleşmelerinde belirsiz süreli ise veya süresi bir yıldan uzun bir belirli süreli sözleşme ise hiçbir şekilde gerekçe göstermeksizin cayabiliyorsunuz ceza ödemeden. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde, buraya çok dikkat ediyoruz, süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veyahut hizmeti sunan hizmet sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında bir değişiklik yapıldı, tek taraflı. Sizin bu lehinize de olabilir, aleyhinize de olabilir ama hiç önemli değil. Sözleşme koşullarında değişiklik oldu. Siz diyebiliyorsunuz ki ben istemiyorum abi artık. Ben bırakacağım. Bu değişikliği yapamazsın. Direkt feshet bildirimini ya elden ya da işte elektronik ortamlarla satıcıya veya hizmet sağlayıcıya bildirerek feshet yapabilirsiniz. Peki şöyle bir mevzu var. Bunlarla ilgili kolaylık sağlayacak durumlar var mı? Yani bu feshet olaylarıyla ilgili. Şimdi satıcı ve sağlayıcı size abonelik sözleşmesi yaparken her türlü kolaylığı sağlıyor. Evinize adam gönderiyor. Yok işte elektronik ortamda güzel bir sistem kuruyor vesaire. Peki kanun buna ne diyor biliyor musunuz, feshet bildirimine? Ya diyor sen bu kadar kolaylığı yapabiliyorsan diyor, milleti diyor faksla, yok postayla, bilmem neyle uğraştırma diyor. Ve diyor ki satıcı veyahut sağlayıcı abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez. Yani diyor ki sen diyor adama diyor ilk başta diyor bir sistem üzerinden okudum onaylıyorum şeklinde veya e-imza ile, hiç önemli değil, bir sözleşme imzalatıyorsun. Bu kadar kolay insanı abone edip borca bağlıyorsun. Hizmet sunuyorsun. O zaman diyor adam sistemden çıkmak istediği zaman, aboneliğini sonlandırmak istediği zaman da aynı şekilde feshet işlemlerini yapmasını sağlayacaksın diyor. Bu kadar basit. Kaldı ki bu sistemlerin kurulmasıyla ilgili İşte şeyler devam ederken E-Devlet'te böyle bir hizmet geldi. Biliyorsunuz abonelik feshi iptal bildirimlerinizi E-Devlet üzerinden ilgili firmalara, ki bütün elektronik haberleşme sektörüne ait, bunlar mobil telefon GSM işletmecileri olabilir, internet işletmecileri olabilir, internet servis sağlayıcıları dediğimiz internet işletmecileri olabilir, uydu televizyon hizmetleriyle ilgili işletmeciler olabilir. Bunların aboneliklerine ilgili feshleri iptal bildirimlerini E-Devlet üzerinden bildirebiliyorsunuz. E-Devlet kayıtlarıyla da bu işi daha rahat yapabilirsiniz. Ama tabii ki satıcı ve sağlayıcı böyle uzaktan hizmetleri de sunmak zorunda iptale, feshe ilişkin. Efendim abonelik sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemlerini yerine getirmek üzere gerekli tedbir almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla satıcı veyahut hizmet sağlayıcı yükümlüdür. Bu da direkt maddenin fıkradan aldığımız metindi. Az öncekini destekler nitelikte olsun diye söylemiş olduk. Sözleşmenin zorunlu içeriği Tüketiciyle satıcının ve sağlayıcının hak ve yükümlülüklerine de tabii ki yönetmelikte değiniliyor. Yönetmelikte de kısaca bundan birazcık bahsedecek olursak, sözleşmenin bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile yapılması gerekiyor. Yani satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle bunu yapması gerekiyor. Çünkü sonuçta bu tüketici mevzuatı. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmesinin bir örneğinin dediğimiz gibi kağıt çıktısının alınması gerekiyor. Ve işin içerisinde bu sözleşmenin içeriğinde işte bu satıcının ismi, unvanı, açık adresi, mersis numarası, telefonu, bu sözleşmenin konusu, varsa süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarih yazmalı. Malın ilk teslim edileceği tarih nedir? Mesela siz dergi gazete aboneliği yaptınız veya işte bir çiftlik var atıyorum, size düzenli süt getirecek. Şu anda tamamen spontane böyle sallıyorum. Bir çiftlik var ve size süt sürekli işte atıyorum her gün size süt getirecek. 1 litre cam şişe süt getirecek size. Taze sağılmış süt. Böyle bir organizasyonu var. Siz abonelik sözleşmesi imzalarsanız ayın 30 günü size süt getirecek. Her gün süt getirecek. Böyle bir sözleşme yaptınız. İlk yani sözleşme tarihinde mi ilk teslim yapacak? Ne bileyim, sözleşme imzaladıktan sonra ilk toplu çıkışta mı, araç çıkışında mı sevkiyatınızı sizin yapacak? Yoksa işte sözleşmeden bir hafta sonra mı yapacak? Yani bu ne? Bunu yapması gerekiyor. Bu sütün, ya gerçi süt üzerinden gitmeyelim, malın diyelim. Bu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ne olacak? Bu çok önemli. Bunu da yazılması gerekiyor. Bu malın normal tarifesinin yazılması gerekiyor. Bu malın efendim indirimli tarifesinin yazılması gerekiyor. Sözleşmenin düzenlendiği tarihteki birim, yani tekil tüketim bedeliyle tüketim döneminde yazılması gerekiyor. Çünkü bunların tamamı yazılacak ki bizim burada hiçbir ihtilafımız olmaz. Zaten ihtilafların çoğu sözleşmedeki hüküm eksikliklerinden kaynaklanıyor. Buna da dikkat çekelim. İşte bunun fatura bedelinin işte süresi içinde ödenmemesi durumunda ne olacak? İşte faizi varsa ne kadar? İşte cayma hakkına ilişkin hükümler. Eğer herhangi bir güvence depozito teminat alınacak mı? Alınacaksa bu ne kadar? Yani aslında tamamıyla konuya ilişkin bütün detayların yazılması gerekiyor. Bütün detayların yazılması gerekiyor. Sözleşmede bulunan şartların eksikliğine gelecek olursak. Diyor ki madde 7 ilgili yönetmelikte. 6. maddede yer alan hususlardan, yani az önce o sözleşmenin şekli ve içeriğinin belirtildiği maddeden bahsediyor. Oradaki hususlardan bir veya birkaçının bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda satıcı veya sağlayıcı malın teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödeme bulunmasını istemeksizin derhal giderilir. Bu çok önemli. Sözleşmede bir eksiklik gördünüz. Bunun giderilmesini talep ettiğiniz zaman herhangi bir ödeme, herhangi bir tekrardan bir ilave bir ek ücret istemeksizin derhal giderecek. Aksi takdirde tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir diye. Eksik sözleşmeden de cayma bedelsiz cayabiliyorsunuz. Bu çok önemli. O yüzden buna dikkat edelim. Bir kere satıcı ve sağlayıcının yükümlülüklerine biraz değinelim. Sözleşmenin içeriğinden bahsettikten sonra. Bir kere satıcı ve sağlayıcı hizmete ilişkin bilgileri size vermek zorunda. İşte malın adı, cinsi, türü, yani bunu anlatmak da zorunda. Ve ayrıca bunu size tabii ki o sözleşmeyle ilgili açıklamasını yaparken yazılı olarak da sözleşmeyi vererek yazılı bildirim hükmünü de yerine getirmiş oluyor. Sonra bildirim yapıyor. Tüketiciye herhangi bir değişiklik olduğu zaman da duyurmak zorunda. Özellikle toplu böyle telefon, GSM operatörleri gibi böyle birden fazla çok sayıda kişiye hitap eden firmaların tabii ki bunu bir basın ve veya benzeri yollarla da hem kamuya duyurması, yani kamudan kastımız abonelerini duyurması gerekiyor. Faturalandırma dönemlerinde ise bahsedeceksek olursak da faturalandırma dönemlerinden bahsedecek olursak da yani faturalandırma dönemi aksi ileri sürülmediği müddetçe yapılan sözleşmede bir aydır. Mevzuat böyle söylüyor. fatura ödeneği boyunca tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir. Bu zaten oluyor biliyorsunuz. Mesela faturalandırma sınırını geçmediği zaman mesela bir yere gidiyorsunuz. Bir doğalgazı, elektriği kullanmıyorsunuz evde. Kullanmadığınız için de 0 lira çıkıyor biliyorsunuz. Tüketim yok. Tüketim olmadığı zaman da ne oluyor? Faturalandırılmamıştır diyor. Geçiyor. Veyahut o dönemde işte 5 liralık bir gaz harcadınız, elektrik harcadınız, atıyorum şu an öyle bir şey olmaz da harcadınız atıyorum, o 5 lirayı faturalandırmıyor. Bir sonraki ay 150 liralık harcama yapıyorsunuz, o 5 lirayı da 150 liranın üstüne ekleyip 155 lira size faturalandırmış oluyor. Bir sonraki döneme aktarılmanın olayı da bu. Gel gelelim taahhütlü aboneliğe. Taahhütlü abonelik dediğimiz şey tabii ki biraz daha şey ağır. Taahhütlü aboneliğin olayı şu: size bir taahhüt bedeli sunuluyor, yani indirimi sunuluyor. Diyorsunuz ki ben 12 ay boyunca bu telefon GSM hattını, bu tarifeyi kullanacağım. O yüzden bana bir indirim yap. Tamam, biz de sana 100 liralık paketi 60 liraya verelim, 40 lira indirim yapalım her ay için. Olur mu? Olur. Çok iyi. Tamam. Bununla ilgili ilk başta biz sözleşme imzalıyorsunuz. İndirim bedelleri yazacak. Hizmetin içeriği, malın içeriği yazacak. İndirim olmadan önceki bedel yazacak. İndirim oranı belirlenecek. Sözleşmenin, yani veri hizmetin veyahut malın verileceği süreç, o süre ne kadar, işte 12 ay, o yazacak. Ve taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz. En güzel kısmı bu. Ya işte biz sözleşme boyunca işte her ay size 10 GB veriyorduk ama artık 8 GB vereceğiz. Olmaz. Direkt cayabilirsiniz. Yani yapılıyorsa da direkt cayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ardından biz işte 60 liraya indirelim dedik de kurtarmıyor. 70 lira olsun. 40 lira değil de 30 lira indirim yapalım diyorlar. 6 ay sonra böyle söylediler. Taahhütü verdikten sonra. Yapamazlar. Yasak. Yaparlarsa cayarsınız. Cezasız, şartsız. Aleyhinize değişiklik yapılamaz. Taahhütname verme zorunluluğu şöyle bir şey. Satıcı veya hizmet sağlayıcı az önce belirttiğimiz bilgileri içeren, işte indirim payı, indirim oranı, malın cinsi, hizmetin türü nedir, bunları içeren bir taahhütnameyi yazılı olarak veyahut elektronik ortamda tüketicilere, bizlere vermek zorundalar. Ve bu taahhütnameler abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası oluyorlar. Taahhütün geçerlilik süresi, taahhüt konusu mal ve hizmetin nitelikleri, toplam fiyat, yani genel toplamı, vergisi, işte ne varsa içinde, fonu, ödemesi gereken onların hepsi, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı gibi bütün bedeller taahhütnamede de yazacak. Bu taahhütname sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle veriliyorsa satıcı veyahut hizmet sağlayıcı az önce bahsettiğimiz bilgileri tüketiciye aynı ortamda vermekle yükümlü. Yani sesli olarak da bunu beyan etmek zorunda. Böyle söyleyelim. Ve şöyle bir mevzu var. Taahhütname var ya, bu imzalanan taahhütname. Taahhüt konusu mal veya hizmetin bedeli aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez. Yani diyor ki biz taahhüt vermeden indirimsiz ben abone olacağım. Öyle de abone olabiliyorsunuz. Tarife neydi? 100 liraydı. 60 liraya indiriyordu değil mi? Siz dediniz ki ben taahhüt vermeyeceğim. Kafama göre çıkmak istiyorum. O yüzden taahhüt vermek istemiyorum. Fiyat ne olur? Bunun 100 lira tarifesi değil mi? İşte taahhütlü bedel taahhütsüz bedelden yüksek gösterilemez. Yani bunu tarife 100 lira, taahhütsüz kısmı. Taahhüt verirseniz 120 lira olacak. Hayır. Bakınız 99 lira olur ama 100 lira bile olamaz. Aynı fiyat bile olamaz. Çünkü taahhüt vermesinin bir mantığı olması gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ve taahhütlü aboneliğin süresinden önce fesine gelelim. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Sanıyorlar ki bizim az önce bahsettiğimiz 52. madde, ilk bahsettik ya orada, hani bir yıldan uzun ve belirsiz süresi olan sözleşmelerde hani cezai şart ödemeksizin işte çıkılabilir mevzusu. O öyle olmuyor taahhütlülerde. Şöyle, eğer süresinden önce feshetmek isterse müşteri yani tüketici bunu satıcı veya sağlayıcı bildirir ve satıcı veya sağlayıcı bir cayma hesabı bedeli hesaplar ve bunu söyler. İşte bu kadar ödemeniz gerekiyor cayma bedeli olarak. Tamam, o kadar ödeyelim cayma bedeli olarak. Nasıl hesaplanacak bu? Şöyle diyor ki kanun, yönetmelik. Bunun diyor işte 100 liralık paket üzerinden gidelim. Telefon aboneliği üzerinden gidelim. Oradan anlatalım. 100 liralık bir tarifiniz vardı. 12 ay yani 1 yıllık bir taahhüt yaptınız. Her ay 40 lira indirim yapıldı. Siz bunu kullandığınız zaman 6. ayda bırakmak istediniz artık. Yok ben istemiyorum dediniz. Tamam. 6. aya kadar olan indirim bedelleri hesaplanır. 40 lira indirimimiz var ya her ay. 240 lira size indirim yapılmış toplamda. O indirimleri kullandınız çünkü. Bir de gelecek faturalara bakılır. Gelecek faturalara bakılır. Bunların toplam tutarı hesaplanır. Hangi rakam daha aşağıysa yani müşterinin, tüketicinin lehine ise o rakam cayma bedeli olarak hesaplanır. 100 liralık örnek üzerinden anlatalım. 100 liralık örnekte 40 lira indirimimiz vardı. Her ay 40 lira indirimimiz vardı bizim taahhüt verdiğimiz için. 6. ayı da kullandık. 6. aya kadar 40 lira indirimden 240 lira indirimden faydalanmışız biz. 6. aydan sonra bir 6 ay daha var. Değil mi? Onların da toplam fatura bedelimiz ne bizim indirimli fatura bedelimiz? 60 lira. 6 çarpı 6 36 360 lira. Ha, o zaman biz bu zamana kadar olan indirimleri ödeyeceğiz. Çünkü o daha az. 240 lira cayma bedeli ödeyeceğiz. Eğer işte 12. ay, şey 11. ay biz şeyden caysak, sözleşmeden caysak 12. ay için sözleşmeden cayıyoruz. 11. ayda sözleşmeden çıkacağız. O zaman da önümüzdeki faturayı ödüyorsunuz. 60 lirayı gidip de şeyi ödemiyorsunuz. 40 çarpı 11'i ödemiyorsunuz yani. O da işin bir güzel kısmı. Evet. Tüketici bilinçlendirme serimizin bu bölümünde de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çünkü bayağı süremiz uzadı galiba. Ve taahhütlü aboneliklerde bahsettikten sonra da evet. Başka bahsedeceğimiz bir konu var mı? Evet, fesih bildirimleri biliyorsunuz ya devletten ya işte faksla, postayla ya da eğer sistemde bir şey sağlamışlarsa, internette bir sistem kurmuşlarsa satıcı veya sağlayıcılar oradan yapıyorsunuz. Fesih bildirimini bu şekilde kalıcı veri saklayıcılarıyla yapmanız çok iyi olur. Benim en büyük tavsiyem gidin bu fesihlerinizi devletten yapın. Buna dikkat edin. Gidip de yani postada kaybolabilir, işte kendi sisteminden olmayabilir, ya işte gelmemiş, sistemde hata var, gelmemiş. Ya işte biz öyle bir şey düşmedi. Hani sistemde hata var demez de, biz öyle bir şey düşmedi. Gidin e-devletten yapın. En güzel tavsiye bizden size abonelik sözleşmeleriyle ilgili. Evet, kısaca genel bir değerlendirme yapacak olursak, aboneliklerde, özellikle taahhütlü aboneliklerde harcadığımız indirim miktarıyla önümüzdeki toplam indirimli fatura tutarının karşılaştırma sonucu hangisi bizim lehimize ise yani daha azsa onu ödüyoruz. Abonelik sözleşmelerinde özellikle bir yıldan uzun taahhütsüz abonelik vermeye dikkat etmek gerekiyor ki kolayca cayabilelim. Ama hiçbir GSM operatörü, hiçbir internet servis sağlayıcı, uydu televizyon işletmecisi taahhütsüz abonelik yapmıyorlar bu devirde. Yani çok tek tük belki internet sağlayıcıları var. Cayma bedelsiz taahhütsüz abonelik diye. Ama dediğimiz gibi burada dikkatli olursanız ve bu abonelik sözleşmelerini özellikle taahhütlülerine imzalarken bir maliyet hesabı yaparsanız çok fazla ücret ödemekten de kurtulursunuz. Hem aldığınız hizmetten fayda sağlar, hem düzgün bir fiyat ödeyerek optimum fayda elde edersiniz diye düşünüyoruz. Evet, yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geldik. Sizden büyük bir ricamız var. Büyük diyorum çünkü bu bizim için önemli. blog.demyazilim.com adresini, dem blogu takip etmenizi istiyoruz. Oradan bize programlarda bahsedilmesini istediğimiz konular için istekte bulunmanızı sizden rica ediyoruz. Çünkü programları sizin için hazırlıyoruz, sizin için düzenliyoruz. O yüzden sizin fikirlerinize göre de devam etmesi en iyisi olacaktır diyoruz. Evet, podcastlerimizi Demblog'un podcast sayfası Demcast'ten, Spotify, Turkcell Dergilik, Apple Podcast ve Google Podcast üzerinden dinleyebilir ve takip edebilirsiniz. Abonelik sözleşmeleriyle ilgili sorularınızı Demblog'un iletişim sayfasındaki formdan bize yazabilir ve soru iletebilirsiniz. Siz bu sorularınızı cevaplamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Bir sonraki TÜBİS bölümümüzde görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, keyifli dinlemeler.